Ayrım 12.
Ona en büyük doyumu hiç kuşku yok ki yetkenin sevgi ve beğenisi sağlar. Giderek cezalandırma bile yatsımadan daha iyidir. Çünkü cezalandıran yetki henüz onunla birliktedir ve eğer kendisi suç işlemişse verilen ceza en azından yetkenin ona hala ilgi duymakta olduğunu kanıtlamaktadır. Cezayı kabullenmesiyle suçu silinmiş olur ve yetkiye ait olma güvenliği yeniden kurulur. İncil'de Kabil'in suçunu ve cezalandırılmasını anlatan bölüm, insanın en çok korktuğu şeyin cezalandırılma değil, yatsınma olduğunu gösteren klasik bir örnektir. Tanrı, Habil'in armağanlarını kabul etmiş, Kabil'inkileri kabul etmemiştir. Böylece hiçbir neden göstermeden Kabil'e, bir yetkenin onayı olmadan yaşamayacak bir insana yapılabilecek şeylerin en kötüsünü yapmıştır. Yani armağanlarını geri çevirerek onu yatsımıştır. Yatsınma ise Kabil'in katlanamayacağı bir şeydir. O bu yüzden kendisini gerekli olan şeyden yoksun bırakan rakibi Habil'i öldürmüştür. Kabil nasıl cezalandırılmıştır? Kabil'in yüzündeki işaret onu öldürülmekten korumak için konmuştur. Kabil'in cezası toplum dışına itilmek olmuştur. Kabil Tanrı kendisini yatsıdıktan sonra türdeşleri olan öteki insanlardan da ayrılmıştır. Bu öyle bir cezadır ki Kabil gerçekte cezam taşıyabileceğimden çok daha ağır demek zorunda kalmıştır. Buraya değin iyi törel bilincin dışsal ve içselleşmiş yetkileri memnun etme, suçlu törel bilincin ise onları memnun etmeme bilinçliliği olduğunu göstererek yetkece törel bilincin biçimsel yapısıyla uğraştım. Şimdi yeniden iyi ve suçlu yetkece törel bilincin içeriklerinin ne olduğu sorusuna geri dönüyoruz. Yetkenin koymuş olduğu olumlu kuralları çiğnemenin, bu kuralların kendi başlarına iyi ya da kötü oldukları göz önüne alınmaksızın, baş kaldırma ve bundan ötürü de suç oluşturduğu apaçık olduğu gibi her yetkeci durum için özel olan suçlar da vardır. Yetkeci durumda en büyük suç, yetkenin yönetimine karşı baş kaldırmaktır. Bu nedenle baş kaldırma en büyük günah, boyun eğme ise en büyük erdemdir. Boyun eğme, itaat, yetkenin üstün gücünü ve bilgeliğini kendi kararlarına uygun buyruklar verme, ödüllendirme ve cezalandırma hakkını onaylamayı kapsar. Yetki yalnız gücünden korkulduğu için değil, ahlaksal üstünlüğüne ve hakkına ilişkin kanı yüzünden de boyun eğme isteminde bulunur. Yetkiye gösterilmesi gereken saygı, beraberinde onu sorgulamaya ilişkin yasağı da taşır. Yetki buyrukları, yasaklamaları, ödül ve cezaları için açıklama yapma lütfunda bulunabileceği gibi bundan kaçınabilirdi. Ama bireyin onu sorgulamaya ya da eleştirmeye hiçbir zaman hakkı yoktur. Eğer yetkiyi eleştirmek için bazı nedenler varmış gibi görünüyorsa, yetkiye göre yanlışlık yapmakta olan bireydir ve böyle birinin eleştiriye cesaret etmesi suçlu olduğunun ipso facto kanıtıdır. Yetkenin üstünlüğünü onaylama ödevi birkaç yasaklamayı da beraberinde getirir. Bunlardan en kuşatıcı olanı insanın kendisini yetkiye benzer ya da onun gibi olabilecek şekilde hissetmesine karşı koyulan yasaktır. Çünkü böyle bir duygu yetkenin nitelendirilmemiş üstünlük ve biricikliği ile çelişecektir. Adem ile Havva'nın gerçek suçları daha önce de işaret edilmiş olduğu gibi Tanrı'ya benzeme girişimleridir. Onlar bu meydan okuyuşları cezalandırılsın ve aynı zamanda yaptıklarını bir kez daha yineleyemesinler diye cennetten kovulmuşlardır. Dipnot, insanın Tanrı'nın imgesinde yaratılmış olduğu düşünü Tevrat'ın bu konuya ilişkin bölümünün yetkeci yapısını aşar. Bu düşün gerçekte Yahudi Hristiyan dininin çevresinde gelişmiş olduğu öteki kutuptur. Özellikle mistik temsilciler tarafından savunulmuştur. Yetkeci dizgelerde yetki uyruklarından özce ayrı bir şey olarak kavranmaktadır. Onun başkalarınca ele geçirilemeyecek ve uyruklarınınkilerle hiçbir zaman karıştırılamayacak büyü, bilgelik, kuvvet gibi güçleri vardır. Ayrıcalıkları ne olursa olsun, yani o ister evrenin efendisi, ister yazgı tarafından gönderilmiş eşsiz bir önder olsun, yetki ile insan arasındaki temel eşitsizlik yetkeci törel bilincin ana ilkesidir. Yetkenin biricikliğinin özellikle önemli olan yanı, onun bir başkasının istencini izlemeyen tek kişi olması ayrıcalığıdır. O istencini gösteren bir araç değil, kendi başına bir erek olan, yaratan ve yaratılmamış olandır. Yetkeci yönelmede istenç ve yaratma gücü yetkenin ayrıcalığıdır. Onun uyruğu olanlar ereğinin araçları ve bunun sonucu olarak da onun malıdır. Uyruklar yetki tarafından yetkenin öz amaçları için kullanılır. Yetkenin üstünlüğü ancak yaratılan bir şey mal olmaktan çıkıp bir yaratıcı olmaya çalıştığı zaman sorguya çekilir. Ama insan şimdiye değin hiçbir zaman üretme ve yaratma çabasından vazgeçmemiştir. Çünkü üreticilik gücün, özgürlüğün ve mutluluğun kaynağıdır. Ancak insan kendisini aşan güçlere bağımlı olduğu ölçüde kendi üreticiliği yani kendi istencinin olumlanması onun kendisini suçlu hissetmesine neden olur. Babil halkı tüm insan ırkının ortak çabasıyla cennete ulaşan bir kent kurmaya çalıştığı için cezalandırılmıştır. Prometheus insanlara üreticiliği simgeleştiren ateşin gizini vermiş olduğu için kayaya zincirlenmiştir. İnsanın güç ve kuvvetinden duyulan gurur, Luther ve Calvin tarafından günah yüklü bir gurur, siyasal diktatörler tarafından ise zararlı bir bireycilik olarak şiddetle suçlanmıştır. İnsan tanrılara elde ettiği ürünün ya da hayvanlarının en iyilerini vererek üreticilik suçunu kurbanlarla bağışlatmaya çalışmıştır. Bir başka yatıştırmaya çalışma girişimi de sünnettir. Erkek yaratıcılığının simgesi olan cinsel organın bir parçası, insan onun kullanımını elinde tutabilsin diye Tanrı'ya kurban edilir. Tanrı'nın üreticilik konusunda tekel olduğunu, yalnız simgesel biçimde de olsa kabullenen insan, Tanrı'ya haraç olarak ödediği kurbanlar bir yana, bir de suçluluk duygusuyla kendi özgüçlerine gem vurur. Bu suçluluk duygusu, kendi öz istencinin ve yaratıcı gücünün yetkiye karşı bir başkaldırı olduğunu ilişkin yetkeci kanıdan kaynaklanmaktadır. Bu kanı, yetkenin biricik yaratıcı, uyruğun ise onun malı olduğudur. Duyduğu suçluluk duygusu insanı zayıflatır, gücünü indirger, kendi öz yaratıcı ve yapıcısı olma konusundaki girişimine karşılık boyun eğmesini arttırır. Aykırı kanısal bir durum ama yetkeci suçlu törel bilinç, güç, üreticilik ve gurur duygusunun bir sonucu olduğu halde, yetkeci iyi törel bilinç, boyun eğme, bağımlılık, güçsüzlük ve suçluluk duygusundan doğar. Aziz Paul, Augustinus, Luther ve Calvin bu iyi törel bilinci açık terimlerle betimlemişlerdir. İnsanın güçsüzlüğünün bilincine varması, kendisini küçük görmesi, suçluluk ve kötülük duygusunun yükü altında ezilmesi iyiliğin belirtileridir. Suçlu bir törel bilince sahip olma olgusu, kendi başına insanın erdemli oluşunun göstergesidir. Çünkü suçlu törel bilinç, insanın yetki önünde korkma ve titremesinin belirtisidir. Burada ayrı kanısal olan nokta şu. Yetkeci, suçlu törel bilinç, iyi bir törel bilincin temeli oluyor ve insanın iyi bir törel bilince sahip olabilmesi için suçlu törel bilincin onda bir suçluluk duygusu yaratması gerekiyor. Yetkenin içselleşmesinin iki sonucu vardır. Biri şimdi tartışmış olduğumuz konu, yani insanın yetkiye boyun eğmesi, ikincisi ise insanın yetkenin rolünü üstlenerek kendisine aynı katılık ve acımasızlıkla muamele etmesidir. İnsan böylece yalnız boyun eğen köle değil ama aynı zamanda kendi kendisine kendi kölesiymiş muamelesini yapan sert bir angar yükleyicisidir de. Bu ikinci sonuç, yetkeci törel bilincin ruhsal düzeneğini anlama yönünden çok büyük önem taşır. Üreticiliği az ya da çok sakatlanmış olan yetkeci öz yapı belli bir oranda sadizm ve yıkıcılık eğilimi gösterir. Dipnot, Friedrich Nietzsche, The Genealogy of Morals 11-16. Bu yıkıcı güçler yetkenin rolü üstlenilerek ve kendi kendisine bir köleymiş gibi egemen olunarak boşaltılır. Freud üst ben süper ego çözümlemesinde üst benin başka gözlemciler tarafından toplanmış klinik verilerce büyük ölçüde pekiştirilmiş olan yıkıcı ögelerinin bir betimlemesini yapmıştır. İnsanın yıkıcılığın kaynağını Freud'un ilk yazılarında öne sürmüş olduğu gibi içgüdüsel engellemelerde ya da daha sonraki yazılarında dile getirmiş olduğu ölüm içgüdüsünde bulması önemli değildir. Burada önemli olan yetkeci törel bilincin kişinin kendi özüne karşı duyduğu yıkıcılıkla beslenmesi olgusudur. Çünkü yıkıcı itilimlerin erdem maskesi altında iş görmelerine böylece izin verilmiş olur. Psikanalitik araştırma ve özellikle de saplantılı öz yapıya ilişkin bulgular törel bilincin bazen sahip olduğu kötülük ve yıkıcılığın derecesini gösterir. Böyle bir törel bilinç insana kendisini bir türlü terk etmeyen nefreti kendi özüne karşı çevirerek dışlaştırma olanağını sağlamaktadır. Freud, Nietzsche'nin özgürlüğün engellenmesini insanın içgüdülerini geriye insanın kendisine karşı çevirir. Düşmanlık, acımasızlık, acı vermekten, şaşırmaktan, değiştirmekten, yıkımdan haz duyma, tüm bu içgüdülerin kendilerine sahip olan kişiye karşı dönmeleri. İşte kötü törel bilincin kökeni budur. Dipnot AGK 11-16 diyen savının doğruluğunu inandırıcı bir şekilde açıklamıştır. İnsanlık tarihindeki dinsel ve siyasal dizgelerin çoğu yetkeci törel bilincin örnekleri olarak ele alınabilirler. Özgürlükten Kaçış adlı kitabımda Protestanlığı ve faşizmi bu görüş açısından incelemiş olduğum için burada tarihsel örnekler vermeyeceğim. Ama yetkeci törel bilincin kültürümüzdeki ana baba ve çocuk ilişkilerinde gözlenebilen bazı yönlerini inceleme işin üstleneceğim. Yetkeci törel bilinç teriminin bizim kültürümüz ilgi içinde kullanılması okuyucuyu şaşırtabilir. Çünkü bizler yetkici tutumları yalnızca yetkeci ve demokratik olmayan kültürlere özgü olduklarını düşünmeye alışmışızdır. Ama böyle bir görüş, yetkeci ögelerin gücünü, özellikle de çağdaş toplum ve ailede iş gören adsız, anonim, yetkenin rolünü küçümsemektedir. Dipnot, bakınız Özgürlükten Kaçış, bölüm 5, sayfa 3, demokratik toplumda anonim yetkenin tartışılması. Kentli orta sınıftaki yetkeci törel bilinci incelemek için en uygun noktalardan bir tanesi psikanalitik görüşmelerdir. Bu görüşmelerde ana baba yetkisi ve çocukların bu yetki ile başa çıkma yöntemleri çok önemli bir nevroz sorunu olarak ortaya çıkmaktadır. Ruh hekimi hastaların çoğunun ana babalarını eleştirme gücünden yoksun olduklarını, bazılarının ise ana babalarını bazı yönlerden eleştirirken kendilerine acı çektirmiş olan niteliklere sıra geldiğinde eleştiri yapmadan geçtiklerini görmektedir. Hastaların bir bölümü ise ana ya da babalarını uygun şekilde eleştirip onlara duydukları öfkeyi dile getirdiklerinde suçluluk duyup kaygılanmaktadırlar. Hastaya öfke ve eleştirisini uyandırmış olan olayları anımsatmak için bile dikkate değer bir çözümleyici çalışma gerekmektedir. Dipnot, Franz Kafka'nın babasına yazmış olduğu, içinde ondan niçin her zaman korkmuş olduğunu açıklamaya çalıştığı mektup bu yönden klasik bir belgedir. Bakınız A. Franz Kafka, Michel Ani, New York, Twiz A Year Press, 1940. İnsanın ana babasının hoşnut kalmadığı yaşantılarının doğurduğu suçluluk duygusu ise daha zor ayırt edilir ve çok daha gizli olan bir duygudur. Çocuktaki suçluluk duygusu bazen ana babasını yeterince sevmemesi olgusuyla bağlantılıdır. Bu özellikle ana baba çocuğun duygularının odağı olmayı umduklarında ortaya çıkar. Bazen de ana babanın beklentilerini düş kırıklığına uğratma korkusundan doğar. Bu ikinci nokta özellikle önemlidir çünkü yetkinci ailede ana babanın tutumundaki çok önemli ögelerden birisini gösterir. Ailesi mülkü sayılan Romalı ataerkil aile tipinin babası ile çağdaş baba arasındaki büyük ayrıma karşın çocukların dünyayı ana babalarını hoşnut etmek ve kendi yaşamlarındaki düş kırıklıklarını karşılamak için getirilmiş oldukları duygusu hala çok yaygındır. Bu tutum klasik anlatımını Sofokles'in Antigone'sinde Kreon'un ana baba yetkisine ilişkin ünlü söylevinde bulmuştur. Evet oğlum, işte yüreğinde duygular gerçekten böyle olmalı. Her şey babaların düşünce ve kararlarına uymalı. İnsanlar bu yüzden evlerinde kendilerine boyun eğen, oğullardan bir kuşak yetişsin de babaları gibi düşmanlara karşı koysunlar, dostlara saygı göstersinler diye dua eder. Ama bir sürü işe yaramayan çocuk yetiştiren adam, söyle oğlum, başına dert almaktan ve düşmanlarına maskara olmaktan başka ne elde etmiştir? Dipnot: The Complete Greek Drama, E.T., W.J., Ott ve E.O. Neill, J.R., C.I., New York, Random House, 1938. Bizim yetkici olmayan kültürümüzde bile ana babaların çocuklarının yaşamda kendi elde edemediklerini tamamlamak üzere yararlı olmalarını istedikleri görülmektedir. Eğer ana baba başarılı olamamışlarsa çocuklar başarıya ulaşmak zorundadır. Çünkü bu başarı ana babanın elde edemediğinin yerine geçecektir. Eğer sevdiklerini hissetmiyorlarsa, özellikle eğer ana baba birbirini sevmiyorsa, bu sevgisizliğin yerini de çocuklar doldurmalıdır. Eğer ana baba kendi toplumsal yaşamlarında güçsüz olduklarını hissediyorlarsa, çocuklarını denetleyip onlara egemen olmaktan doyum bulmayı isterler. Çocuklar tüm bu beklentileri yerine getirseler bile yaptıklarını yeterince yapamadıkları ve bu yüzden ana babalarını düş kırıklığına uğrattıkları için yine de suçluluk duyarlar. Ana babayı düş kırıklığına uğratma duygusunun sık sık büründüğü güç ayırt edilen bir biçimine değişik olma duygusu neden olur. Sözünü geçiren ana babalar çocuklarının yaratılış ve öz yapı yönünden kendilerine benzemelerini isterler. Örneğin sıcakkanlı bir baba soğukkanlı olan oğluna yakınlık duymaz. Pratik başarılarla ilgilenen bir babayı düşünlere ve kuramsal araştırmaya ilgi duyan oğlu düş kırıklığına uğratır. Eğer baba oğlunu malı imiş gibi gören bir tutumdaysa onun kendisinden değişik oluşunu kendisinden aşağı olduğu şeklinde yorumlar. Oğul da değişik olduğu için suçluluk ve aşağılık duygusu duyar. Bu nedenle kendisini babasının istediği türden bir kişiye dönüştürmeye çalışır. Ama yalnızca kendi gelişimini sakatlama ve babasının çok yetkinsiz bir kopyası olma konusunda başarıya ulaşır. Bu başarısızlığı ise ona suçlu bir törel bilinç verir. Bu yükümlülükten kendisini kurtarmaya ve kendi kendisi olmaya çabalayan erkek çocuk, çok kez işlediği suç ilişkin bir suçluluk duygusunun yükü altında öylesine ezilir ki, amacı olan özgürlüğe hiçbir zaman ulaşamadan yolun yarısında yıkılır kalır. Çocuğun yükü çok ağırdır. Çünkü o yalnız ana babası, onların düş kırıklıkları, suçlamaları, yalvarmaları ile değil, aynı zamanda çocukların ana babalarını sevmelerini bekleyen tüm bir kültürle de başa çıkmak zorundadır. Yaptığımız bu betimleme yetkici aileye uymakta ise de çağdaş Amerikan ailesi, özellikle de içinde pek az yetkiye rastladığımız kentli aile söz konusu olduğunda pek doğru görünmüyor. Ama çizmiş olduğum tablo yine de temel noktaları bakımından geçerlidir. Çağdaş ailede apaçık yetki yerine açık buyruklarla değil, duygusal bakımdan yüklü beklentiler aracılığıyla dile getirilen atsız anonim yetkiyle karşılaşıyoruz. Ayrıca ana babalar duygu yüklü beklentiler aracılığıyla dile getirilen atsız anonim yetkinin temsilcileridir ve çocuklarının kendilerinin de bağlı oldukları ölçütlere uygun yaşamalarını beklemektedirler. Suçluluk duyguları insanın ust dışı bir yetkiye bağımlılığından ve bu yetkiyi memnun etmenin ödevi olduğunu duymasından doğmakla kalmaz, bu bağımlılığı pekiştirirlerdi. Suçluluk duygularının bağımlılığı biçimlendirme ve artırmanın en etkili araçları oldukları ve tarih boyunca yetkici etiğin toplumsal işlevlerinden birinin bu olduğu kanıtlanmıştır. Yetkiye yasa koyucu olarak uyruklarının kaçınamadıkları pek çok suçlarından ötürü suçluluk duymalarına neden olur. Yetki önünde kaçınılamayan günahların suçu ve yetkinin bu suçu bağışlaması için duyulan gereksinme kişiyi köle kılar, yetki tarafından bağışlanması da onun isteklerini eleştirecek yerde ona minnet duymasına neden olur. Suçluluk duygusu ve bağımlılık arasındaki bu karşılıklı etkileşim yetkici ilişkilerin sağlamlık ve gücünü oluşturan yandır. Ust dışı yetkiye olan bağımlılık bağımlı kişinin istencinin zayıflamasıyla sonuçlanır. İstenci felce uğratan her şey aynı zamanda bağımlılığın artmasına da neden olur. Böylece bir kısır döngü biçimlendirilir. Çocuğun istencini zayıflatmak için en etkin yöntem onda suçluluk duygusu uyandırmaktır. Bu daha başlangıçta çocuğun cinsel itilimlerinin ve bu itilimlerin ilk dışlaşmalarının kötü olduklarını hissetmesini sağlayarak yapılır. Cinsel itilimlere sahip olmamak çocuğun elinde olmadığı için bu suçluluk duygusu uyandırma yöntemi her zaman başarılıdır. Ana baba ve onların temsil etmekte olduğu toplum, cinsellik ve suçluluk bağlantısını sürekli kılmayı bir kez başardıktan sonra suçluluk duyguları artık tıpkı cinsel itilimlerin ortaya çıktığı süreklilik ve düzeyde ortaya çıkarlar. Başka ruhsal işlevler de buna ek olarak ahlaksal düşüncelerle yok edilir. Eğer çocuk tuvalete alışılmış biçimde gitmezse, beklenildiği kadar temiz olmazsa ve yemesi istenilen şeyi yemezse kötü bir çocuktur. Böylece o daha 5-6 yaşlarında tüm kuşatıcı bir suçluluk duygusuna sahip olur. Çünkü doğal itilimleri ile bunların ana babası tarafından ahlaksal yönden değerlendirilmesi arasındaki çatışma sürekli olarak çalışan bir suçluluk duygusu kaynağını oluşturmaktadır. Özgürlükçü ve ilerici eğitim dizgeleri bu durumu insanın umduğu ölçüde değiştirememiştir. Açık yetkinin yerini anonim yetki almış, açık buyruklar bilimsel yönden onaylanmış formüllerle yer değiştirmiştir. Örneğin, bunu yapma buyruğu yerine bunu yapmaktan hoşlanmayacaksın formülü geçmiştir. Gerçekte bu anonim yetki pek çok bakımlardan, açık yetkiden daha da ezici olabilir. Çünkü çocuk artık kendisine söz geçirtildiğinin, ana baba da buyruklar vermekte olduklarının bilincinde olmadığı için diretemez. Bu yüzden de bağımsızlık duygusu gelişmez. O bilim, sağduyu ve işbirliği adına kandırılıp inandırılır. Zaten böylesine nesnel ilkelere karşı kim diretebilir ki? Çocuğun istenci bir kez kırıldıktan sonra suçluluk duygusu bir başka biçimde pekiştirilir. O belli belirsiz bir şekilde boyun eğişinin ve yenilgisinin bilincindedir ve buna bir anlam vermesi gerekmektedir. Çünkü bu şaşırtıcı ve acı verici yaşantıyı açıklamaya çalışmaksızın kabul edemez. Böyle bir durumdaki ussallaştırma ilkece Kızılderili'nin tabusunun ya da acı çeken Hristiyan ussallaştırmasının özdeşidir. Yenilgisi ve zayıflığı günahlarının cezası olarak açıklanır. Özgürlüğünü yitirmiş olması olgusu suçunun kanıtı olarak ussallaştırılır. Bu kanı kültürel ve ana babaya ilişkin diğer dizgelerince yaratılan suçluluk duygusunca pekiştirilir. Çocuğun ana baba yetkisine karşı gösterdiği doğal tepki Freud'un Oedipus kompleksinin özü olan başkaldırıdır. Freud söz gelimi küçük erkek çocuğun annesi için duyduğu cinsel istekten ötürü babasının rakibi haline geldiğini ve nevrotik gelişmenin bu düşmanlıktan kaynaklanan kaygıyla doyurucu bir şekilde başa çıkma konusunda başarısızlıktan oluştuğunu düşünmüştü. Freud çocukla ana baba arasındaki çelişkiye ve çocuğun bu çelişkiyi çözme konusundaki başarısızlığına işaret etmekle nevroz olayının köklerine inmiştir. Ama benim görüşüme göre bu çelişki öncelikle cinsel rekabetten oluşmayıp ataerkil toplumun kendi başına özel bir bölümü olan ana baba yetkisinin baskısına karşı çocuğun gösterdiği tepkinin sonucudur. Toplumsal yetki ile ana baba yetkisi çocuğun istencini, kendiliğin denliğini ve bağımsızlığını kırmaya ne kadar çok eğilim gösterirse ezilmek için doğmamış olan çocuk ana babasının temsil ettiği yetkiye karşı o kadar direnç gösterir. O özgürlüğü için savaşır. Yalnızca baskıdan kurtulmak için değil, kendi kendisi olmak, bir otomat değil de tam anlamında bir insan olmak için savaşır. Bu özgürlük savaşında ancak birkaç çocuk tümüyle başarıya ulaşabileceği halde, bazı çocuklar ötekilerden hiç kuşku yok ki daha başarılı olacaklardır. İşte, her nevrozun temelinde çocuğun üst dışı yetkiye karşı verdiği savaşta uğradığı yenilginin yara izleri yatmaktadır. Bu izler, kişinin en önemli nitelikleri olan özgünlüğünü ya da kendiliğin denliğini zayıflatan ya da felce uğratan, özbeni zayıflatıp onun yerine içinde ben duygusunun körleştiği ve yerini başkalarının beklentilerinin toplamından oluşan bir yalancı bene terk ettiği, özerkliğin heteronomi ile yer değiştirdiği, tüm kişiler arası yaşantıların bulanıklaştığı ya da H.S. Sullivan'ın deyimini kullanacak olursak, birbirinden bağımsız olarak yan yana sıralandığı bir sendrom oluştururlar. İnsanın kendini savunmak için yaptığı savaşta uğradığı yenilginin en önemli belirtisi suçlu törel bilinçtir. Eğer insan yetkinci ağdan kaçıp kurtulmayı başaramamışsa bu başarısız kaçma girişimi suçun kanıtıdır. Ve iyi törel bilinç ancak yenilenen bir boyun eğme edimi ile yeniden kazanılabilir. B. İnsancı törel bilinç. İnsancı, hümanist törel bilinç, memnun etmek için istek duyup memnun edememekten korktuğumuz içselleştirilmiş bir yetkinin sesi değildir. O bizim kendi sesimiz olup her insanda vardır ve dış yaptırımlarla ödüllerden bağımsızdır. Bu sesin özelliği nedir? Onun için işitir ve bazen de ona karşın için sağırlaşabiliriz. İnsancı törel bilinç, kişiliğimiz tümünün kendi işlevlerinin uygun ya da uygunsuz oluşuna karşı gösterdiği tepkidir. Bu şu ya da bu yeteneğin işlemesine karşı bir tepki olmayıp, insansal ve bireysel varoluşumuzu oluşturan yeteneklerin tümüne karşı gösterilen tepkidir. Törel bilinç insan olarak işlevlerimizi yerine getirip getirmediğimizi yargılar. O, conscientia sözcük olarak kökünün de gösterdiği gibi insanın içindeki kendisine ilişkin bilgi yani yaşama sanatındaki başarı ya da başarısızlığın bilgisidir. Ancak bir bilgi olduğu halde törel bilinç soyut düşünce alanındaki bilgiden biraz daha farklı bir bilgidir. O yalnız anlığımızın değil de tüm kişiliğimizin tepkisi olduğundan duygusal bir niteliğe de sahiptir. Gerçekte onun tarafından etkilenmek için törel bilincimizin ne söylediğinin bilincinde olmamıza gerek yoktur. Tüm kişiliğimizin açılımına ve uygun şekilde iş görmesine neden olan eylemler, düşünceler ve duygular, insancı, iyi törel bilince özgü bir doğruluğa ilişkin içsel bir beğeni ya da onaylama duygusu oluştururlar. Öte yandan tüm kişiliğimizi yaralayıcı edim, düşünce ve duygularda suçlu törel bilince özgü bir rahatsızlık ve huzursuzluk duygusu oluştururlar. Bu nedenle törel bilinç, kendi kendimize karşı yine kendimizden gelen bir tepkidir. O, bizleri kendi kendimize üretici bir biçimde yaşamaya, tam anlamında ve uyumlu bir biçimde gelişmeye çağıran, yani gizil güç, potansiyel olarak ne isek o olmamızı isteyen kendi benlerimizin sesidir. Törel bilinç, bütünlüğümüzün gözcüsüdür. O, insanın kendisinden haklı olarak gurur duymasını ve aynı zamanda kendi kendisine evet demesini güvence altına alan yetenektir. Dipnot, Friedrich Nietzsche, The Genealogy of Morals, 2, 3, aynı zamanda bakınız M. Heidegger, Sein und Zeit, sayfa 54-60, Heidegger'in törel bilinç betimlemesi. Eğer sevgi, sevilen kimsenin gizil güçlerinin evetlenmesi ve biricikliğine gösterilen özen ve saygı olarak tanımlanabilirse, insancı törel bilinçte haklı olarak kendimiz için duyduğumuz sevgi dolu özenin sesi diye adlandırılabilir. İnsancı törel bilinç yalnız gerçek benlerimizin anlatımını temsil etmekle kalmaz. O aynı zamanda yaşamdaki ahlaksal deneyimlerimizin özünü de içerir. Yaşamdaki ereğimize ve aracılıklarıyla bu ereğe ulaşacağımız ilkelere ilişkin bilgiyi, kendi kendimize bulduğumuz ilkeler kadar başkalarından öğrenmiş ve doğru olduklarını anlamış bulunduğumuz ilkelerin bilgisini de onun içinde koruruz. İnsancı törel bilinç, insanın öz çıkar ve bütünlüğünün anlatımıdır. Oysa yetkeci törel bilinç, insanın boyun eğmesi, özverisi, ödevi ya da toplumsal uyarlamasıyla ilgilenmektedir. İnsancı törel bilincin ereği, üreticilik bundan ötürü de mutluluktur. Çünkü mutluluk, üretken yaşama zorunlu olarak eşlik eder. Neden onurlu görünürlerse görünsünler, kişinin başkalarının bir aracı haline gelerek kendi kendini sakatlaması, özünden yoksun, mutsuz, geri çekilmiş, cesaretini yitirmiş olması, kendi törel bilincinin istemleri ile karşıtlık içindedir. İster eylem, ister düşünce alanında, giderek yiyeceğe ilişkin beğeni ya da cinsel davranış alanında olsun, kişiliğimizin uygun şekilde iş görmesini ve bütünlüğünü bozan her şey törel bilincimize karşı edimde bulunuyor demektir. Ama acaba bizim törel bilinç çözümlememiz insanların çoğunda törel bilincin sesinin işitilemeyecek ve kendisine göre eylemde bulunamayacak kadar zayıf olduğu gerçeği ile çelişmemekte midir? Gerçekte insansal duruma ilişkin ahlaksal güvenilmezliğin nedeni bu olgudur. Eğer törel bilinç her zaman yüksek sesle ve yeterince açık bir şekilde konuşsaydı pek az kimse ahlaksal ereklerinden yanlış yola saptırılabilecekti. Buradan törel bilincin kendi özü gereği bir yanıt çıkıyor. Törel bilincin işlevi insanın gerçek öz çıkarını gözetmek olduğundan o kişi kendisini tümüyle yitirmediği ve kendi kayıtsızlık ve yıkıcılığının konusu olmadığı sürece canlıdır.